dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayanın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadığımdan hepinize merhaba. Ben Ayşe Rihanna Balıbey.
Ben Cem Gömercin Kuşları işçiler. Ayşe Hanım stüdyolarda zor topluyoruz arkadaşlar. Sabah akşam Kaan Sekban isimli komedyen arkadaşımızla eski 20 yıllık arkadaşı. Çekimler yapıyorlar. Ben de stüdyoyu bastım.
Çok da iyi yaptın.
Çok iyi yaptım. Az bile yaptım. Keşke adamlarla bastırdım. Volteremdar Cerrahpaşa baskını
gibi. Taramalıyla kahve basmış gibi Kurtlar Vadisi'nde. Evet, biz Gömercin Kuşları'nı YouTube'da çekerken değerli partnerim Cem İşçiler gelip bize bir sürpriz yaptı. Bunu da izlersiniz zaten. Geçmiş bölümlerde var YouTube'da Gömercin Kuşları yazdığınızda. Ben de Şiven Şov'a konuk olarak baskın yapacağım çok yakında.
Evet, sen benim olduğum her yere baskın yapabilirsin. İstersen
ay canım
bas.
Ya.
Bu arada benim şöyle problemlerim var arkadaşlar. Gerçekten Ayşe çok tatlı bir insan. Fazlı Polat da benim partnerlerimden biri. Benim ailem hep benim partnerim benden çok seviyor.
Aa.
Babam Fazlı'ya, annem Ayşe'ye hasta. Ben de evde diyorum ki anne bana yumurta kır sana. Cemciğim bir Ayşe'yi arasana. Fazlı'yı bir görüntülü mesaj. Yani
babam Fazlı'yı mı seviyor?
Babam seni çok de çok seviyor.
Ama
bu arada babam senin filmini izlemiş ya. Geçen bahsetmiştin anlatamadım
annem da. Annem filmini.
Annem filmini izlemiş. Babam bir... Sana atmadım o mesajı. Bir övüyor babam. Babam ve oğlumdan daha iyi. Hakkı yenmiş bunun pandemiye de. Ama babam nasıl uzunur? Babam çünkü çok sahiplenir.
Ama bence bu ses kaydını bu programdan sonra yayınlayalım. Çünkü baban orada seni överken beni övüyor.
Aynen. Tamam, beni övüyor. Tamam, bir yandan böyle beni övmeye başlar. Aklına bir anda Ayşe'nin filmi gelir. Neyse. Aslında bak bunu tam şu anda yayınlayalım. Radyoda evet, yayınlayabilir miyiz?
Tabii yayınlayalım.
Bunu şu anda Fatih Şen'den şu an rica ediyorum.
Şen'den.
Çok şen şakrak bir şekilde. Babamın annem filmi izledikten sonra o sıra benimle konuşurken birdenbire Ayşe'nin filmini övüşünü dinleyelim.
Hadi dinleyelim.
Ya Cemo, yaptığın her hareketinle, her davranışınla, her bakışınla, her desteğinle o kadar çok doğum günümü kutladın ki. 69 yaşındaki doğum günlerimin tamamını bir seneye sığdırdın. Sana her şey için teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Ayşe'nin de telefonu yoktu, arayacaktım. Şahane bir filmdi o. Kim beğenmemişse alt etmiş. Pandeminin kurbanı olmuş. Babam ve oğlum gibi bir film yazmış. Yüzlerce kere tebrik ederim bunu.
Yani babacığım iki mesaj at bari. Birinde bana bir şey söyle, öbüründe Ayşe'yi öp.
Acaba ben şunu merak ediyorum. Yolun neresinde bir anda beni övmeye karar verdi? Senden sıkıldı.
Benim her şeyimi övüyor ya. Ne yapsam övüyor. Mesela Ankara'ya gidiyorum. Ankara seni çok sevdi. Mesela röportajı damla Almanya'ya gittik işte gösteri yapmaya.
Evet.
Babam şey diyor. Oğlum o iş çok ses getirecek. Hep de böyle işler ses getiriyor. Hep mesela benim babam bir de medya tutkunluğu vardır. Gazetede bakar. Ben gazetenin mesela 5. sayfasında en arkada bir haberim çıksın. Babam onu alır büyütür çerçeveletir.
Ay canım ya.
Öyle yani seviyor.
Onlar eski usul. Benim babam da hala gazete bulabildiğinde okuyor diyeyim. Çünkü artık her yerden gazete de alınamıyor biliyorsun.
Vay be hakikaten bitti biliyor musun gazete olayları?
Gazete okumak artık bizim bu emeklilerin hani
eski
70 yaş yani üstünün bir tutkusu oldu. Ha şimdi şey var benim de okudum. Oksijen var gazete Oksijen.
Öyle mi?
Evet.
Gülüyorum gazete.
Röportajları çok seviyorum. Ele aldıkları konuları da seviyorum. Eğer varsa bilmeyen muhakkak bizim seyircimiz ne seyircisi ayol dinleyicimiz bildiği için tekrar söylemeye gerek yok ama Oksijen iyi. Seyircimiz demişken.
Bir dakika dinleyiciler aynı zamanda seyirci de mi olabiliyor?
Hiç bak.
Şu anda uyanıyorum buna. Yani anlatamadığımı dinliyoruz. Ama bir de sizi şöyle canlı bir sahnede seyretsek diyen insanların karşısında biz belirli şehirler ve belirli tarihler verebiliyor muyuz?
Tabii.
Şimdi
sevgili Süper FM'ciler saatler anlatamadım ve Ayşe Balıbey ve Cem İşçileri gösterirken anlatamadımın yeni gösteri tarihlerini açıklayalım.
Evet açıklayalım arkadaşlar. Sahnedeyiz anlatamadım görüntülü podcast. Bazen quiz night bazen ikili gösterimiz inanılmaz eğlenceli geçiyor. Sizlerle olmak çok keyifli.
Çok kısa tarihleri sürede de verelim. Bitiyor biletlerimiz. Evet. İlk gösterimiz Ankara'ya geliyoruz yeniden
evet,
Müjgan sahneye.
Kulüp Müjgan Tunalı'da harika da bir yer.
27 Mart.
27 Mart'ta oradayız.
27 Mart'ta biletler nerede?
Biletler biletino.com'da.
Peki şimdi bir de İstanbul'u çok soruyordunuz.
Evet o da Hillside Etiler'de 28 Mart'ta.
Evet.
Hemen ertesi gün.
O da hemen
Etiler,
ertesi gün.
Etiler Hillside'de mükemmel sinema böyle havasında mükemmel bir sahne ve aynı zamanda da böyle kafe falan inanılmazdı tatlı bir yer.
Orada da bir quiz night yapıyoruz.
Quiz night yapıyoruz.
Biletler paso.com.tr'de.
Evet.
Yani 27'si Ankara, 28'i İstanbul'dayız. Biz de ara ara sosyal medya hesaplarımızdan Ayşe'nin Bavulu ve Cem İşçiler Instagram hesabından bunları paylaşıyoruz. Gösterilerimizi kaçırmak istemiyorsanız bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.
Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen o konuya girmeden önce. Ben bazen aklıma gelse enteresan, kendime göre anlamlı olabilecek cümleler geliyor. Ama bunun tam anlamını oturtamadım. Senden bir yardım talep ediyorum.
Allah aşkına. Sor.
Şimdi mesela şöyle bir laf var ya. Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu gösterir.
Evet.
Diye bir laf var. Dün aklıma şöyle bir laf geldi ama altındaki anlamı bulamadım. Doğru saat bile günde iki kere yanlışı gösterir.
Güzel.
Gibi gözüküyor da. Altı boş. Yani.
Hayır, aslında şunu demek istiyorsun. Umarım demek istiyorsun.
İşte ne demek istediğimi anlayamadım. Yani düşündüm. Yani şöyle bir şey cümleyi kurdum. Kendi kendime sabaha kadar ulan dedim bu ne anlama geliyor acaba diye düşündüm.
Cem'cim, değerli partnerim, inşallah böyle gereksiz bilgi sabaha kadar seni oyalamamıştır.
Valla uyutmadı beni. Uyuyamadım lan.
Bak, yanlış saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor şey demektir. Yani çok yanlış bir insan bile hayatında bir kere de iki kere doğru söyleyebilir.
Ama.
Söylediği haklı olabilir. Senin demen şu.
Bir şey söyleyeceğim var. Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu gösterir lafının doğru olması için bizim bir yerde doğru bir saati görüyor olmamız lazım.
Tamam. Yani
doğru saat olmadan yanlış saatin doğru saati gösterdiğini bilemezsin. O cümle biraz çok eksik.
Zaten yanlış saat olmaz. Bozuk saat olur.
Bozuk saat. Mesela saat diyelim 12'yi 5 geçiyor. Günde iki kere evet. Günde iki kere 12'yi 5 geçecek. Ama saatin gerçekten 12'yi 5 geçiyor olduğu anda doğruyu gösterdiğini anlamamız için bir doğru saate de ihtiyacımız var. O laf çok eksik.
Değil.
Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Eğer doğru bir saatinde varsa. Diye uzatmak lazım.
Ben katılmıyorum.
Nereden anlayacaksın 12'yi 5
geçeceğiz? Çünkü zaten böyle bilgiler bizim hafızamızda var. Yani bir saatin doğrusu. Şimdi dinleyicilerimizle bir oyun oynayalım.
Oynayalım.
Herkes gözlerini kapatıp saat çeksin. Şimdi herkesin önüne zaten bir sen...
Ayşe'cim bir şey söyleyeyim. Önce saat çekip sonra gözlerini kapatsın olur mu? Çünkü gözlerini kapatıp saat çekip biraz riskli bir eylem yani.
Şimdi gözlerinizi kapattın ya da Cem İşçiler gibi. Önce saat çekip sonra kapattığınızda... Cem mesela bozuk saat dediğinde aklınıza bir saat kadranı, bir yuvarlak...
Eski tip saat.
Evet. Benim aklıma mesela hemen eski tip saat geldi. Asla akıllı saat gelmedi gözümü kapatınca.
Zaten akıllı saat değil ki.
Değil mi?
Akıllı da değil.
Saat de değil.
Öyle bir kolda duran aksesuar. Benim akıllı saatimin 4 aydır şarjı yok.
Aa.
Hiç. Demiyor ki şarj yok. Hiç demiyor ki abi saat kaç acaba? Hiç merak bile etmiyor.
Ben şu an şoktayım. Cem İşçilerin saatinde yaşamıyorum. Mikrodalga fırın taşıyorsun kolunda.
Hiç böyle bir şey olabilir mi? Sen mesela 4 ay uyusan... Dememiz lan ben niye 4 aydır uyuyorum. Bu hiç demiyor bile.
Hakikaten doğru. Yani dolayısıyla senin şu dediğini önemsiyorum sadece. Bozuk saat bile günde iki kere doğru gösteriyor değil de çalışan saat bile günde iki kere yanlışı gösteriyor. Aslında evet. Senin söylediğinin felsefesi daha fazla.
İşte onu bulalım.
Bak hemen seninle bir fikir jimnastiği yapalım. Çok bayıldığımız ve fikirlerine aşık olduğumuz ve saygı duyduğumuz insanlar bile
anladın nereye
beşerdir
geldi.
Şaşar
ya.
Yanlış yapabilir. O yüzden kimseyi yüceltmeye ya da aşırı yermeye gerek yok.
Yani o kişileri bir saat olarak düşünürsek o 4'ü 5 geçiyor diyorsa kesin 4'ü 5 geçiyordur demeyelim. Belki de pili bitti 5 dakika sonra da 4'ü 5 geçiyor gösterecek.
Doğru.
Biz tam o sırada 4'ü 5 geçiyor olduğunu düşünürsek bu saatin doğru olduğunu düşünerek hata yapmış oluruz. Evet gerçekten çok güzel bir fikir.
Şimdi seni geceleri böyle şeyler oyalıyor, böyle fikirler. Beni de şöyle şeyler oyalıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun ben Aysen'in bavulu Instagram ve Twitter hesabımı çok aktif kullanıyorum. Tıpkı senin Cem İşçileri kullandığın gibi.
Evet.
Bir gece bana bir gıybet geldi. Gıybet perileri.
Ha, sen bir tweet attın.
Bravo. Dedim ki şu anda az önce bir ünlüyle ilgili bir gıybet öğrendim. Ve dedim bu ünlü hakkında öyle bir gıybet öğrendim ki sevinçten gözüme uyku girmiyor.
Ha, gıybet öğrendiğin için mi yoksa o ünlü adına mı sevinç?
Kendi adıma.
Ha, o gıybetin o ünlü adına mutlu olacak bir yanı yok.
Yok hiçbir yanı yok.
Sen var ya bunlarla yaşıyorsun. Değil mi? Sen insanların bu şekildeki haberlerin düşmesini yaşıyorsun ya.
Bak bir de. Durup dururken gelen bilginin ben kölesiyim biliyorsun. Hani evde bir anda oturuyoruz. Bu arada benim bütün gıybet bilgilerim Cem'e öyle gider. Hiçbir çaba sarf etmez Cem gıybete ulaşmak. Çünkü ben varım en yakın arkadaşlar. Cem evde oturuyorum o gün gece 12 falan. Çok yakın bir arkadaşım Hande. Seni de çok sevdim.
Hande.
Ayşe dedi hazır mısın seni arayacağım. Yani normalde ben hiçbir arkadaşımın yani Allah korusun sağlıkla ilgili ya da çok önemli işle ilgili bir şey yoksa gece 12'de beni aramasını tercih etmem.
Ama Hande arayacaksa demek çok önemli bir kıymeti
var. Aynen.
Hande gece 12'de arayacak ha. Yani bir şey söyleyeyim ya canlı yayına çıkması lazım onun.
Hande ne oldu dedim. Sadece ünlünün adını yazdı bana. Bir şey öğrendim. Dedim ki hemen ara. Yani görüntülü ara.
Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu Hande ile Ayşe'nin yani Hande de bu arada ben de Bal Hande diye kayıtlıdır ha.
Bu arada ada çayı içiyorum. Boğazım kötü olduğu için onu duyuyorsunuzdur şu an canlı yayında. Ada çayı gibisi var mı ya diyorsun?
Arkadaşlar ben de bu arada diz kapağımı kaşıyorum biraz kaşın da. Ya bu ne gerek var bunu almana ya? Arkadaşlar belim biraz ağrıyor da şu an elimi belime götürdüm ya orada tutuyorum.
Şimdi Cem'cim. Hande bana bilgiyi verdi ve 12'de aradığına da değdi.
Allah Allah. Kaç dakika konuştunuz?
2 dakika falan yani sadece olayı anlattı. Tabii uzun uzun konuşamayız şimdi.
E tabii uzun uzun konuşacak saat değil. Uzun uzun konuşacak başkası.
Uzun uzun başkasının hayatını konuşacak zaten. Sonra kapattım. Ben duramıyorum tabii. Sen beni tanıyorsun artık. Tweet'i attım, yattım. Cem, senin de tanıdığın, ortak da tanıdığımız olan herkes. Allah. Ama herkes bana mesaj atıyor. DM kutum patladı yani. Sabah uyandığımda 500 tane Instagram'a, 500 tane Twitter'a.
Bu şey tweet'in mi? Milyonlar, milyonda bir o tweet mi?
Hayır. Şey işte bu tweet'i attım ya ben. Öyle bir gıybet öğrendim ki sevinçten uyuyamıyorum. Bunu yazdım ben.
Ha, görmedim ben o tweet'ini.
Ha, gece onu yazdım. Onun altında insanlar DM kutumu patlattı. Sonra ben dedim ki yani gerçekten şu tweet'i attıktan sonra DM kutum dolup taşmış. Bu milletin gıybet aşkını kimse sorar.
Ama bu kadar şimdi arkadaş.
Ve yani cool bildiğimiz insanlar yapıyor bunu bak. Sen birkaçın ismini biliyorsun.
Evet
de yani. Ölse mesaj atmayacak insanlar.
Evet. Ben mesela o tweet'i görmedim. Görsem de sana mesaj atmazdım muhtemelen.
Atardın, ruh hastasısın sen.
Hayatta
diye.
Atmazdım. Sen ruh hastasısın, öyle tweet mi
atardın? Hayır, ruh hastasısın sen diye atardım.
Ha, onu kesin atarım. Kim olduğunu sormazdım. Sen ağır problem, ciddi problemlerin var. Senin evini karantinaya almak lazım.
Sonra ben ne yapardım? Oğlum olay şu diye sana iki dakika.
Aynen, olay şu diye anlatırdı.
Şimdi bu arada insanların böyle dediğine bakmayın. Cem İşçilerin de böyle dediğine bakmayın. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir olayla çalkalanmıştı ülkemiz.
Ne oldu gene?
Var böyle tiplerin dolandırıcılık haberiyle. Cem İşçiler çok sevdiği arkadaşlarıyla birlikte o gün turneye gidiyordu ve ben bir tweet attım. Dedim ki var böyle tiplerin dedim. Herkes dolandırıp Portekiz'e kaçması halis mi dedikten 1,5 dakika sonra Cem İşçiler beni görüntülü aradı.
Ama bir dakika.
Yanında kim var? Mesut Süreyle
Fazlı. Onlar yüzünden. Mesut abi çok merak ediyor. Mesut'la Fazlı ne olmuş? Ben normalde aramam yani.
Aramaz.
Biz de turnede arabada hayvan gibi sıkılıyoruz. Sen orada tweet atınca bu haberler de niye ilk sana geliyor onu da anlamış değilim yani. Ünlülerle ilgili herhangi bir şey olduğunda sanki Emniyet Müdürlüğü Ayşe Hanım böyle bir durum var. Ne diyorsunuz tweet atalım mı diye Ayşe'ye soruyorlar ya.
Ben biliyorsunuz ki ünlü gıybeti için, ünlü çocuklar için bu dünyada yer kaplıyorum. Sonra bunu Cem'e anlattım. Bence inanıyorum ki gösterileri daha güzel geçti bu bilgilerden sonra.
Evet, anlattı ve inanamadım yani. Gerçi artık herkesin malumu olan bilgiler
ama. Ben o zaman ses kayıtlarıyla detaylar gönderiyorum.
Tabii, o ondan kayıt alıyor, ilet. Zaten Ayşe'nin, bizim Ayşe'yle yazışmalarımız bastığımız geldi şöyle, iletildi. Hep böyle bir yerde bana bir şey iletiyor. Hep böyle ben Ayşe'nin normal kendi yazısı yok. Hep iletme var. Çünkü Ayşe 40 kişiye birden mesaj gönderdiği için gönderdiği kişilerden birinden bana iletiyor.
O da bir bununla ilgili daha da gıybeti derinleştiren bir cevap atıyor.
Nasıl yetişiyorsun ya, kafayı yiyeceğim.
Gerçek
ya.
Gerçek gıybet böyle yapılır. Sevgili dostlar ve anlatamadım dinleyen süper efemciler. Şu ana kadar dedikoduya övgü olan programımızın bir çentik daha atıyorum. Geçen gün beni uyutmayacak kadar eğlenceli olan bu ünlü dedikodusunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunu ne Instagram'dan anlatırım ne Twitter'dan ama gösterilerimizin sonunda bazen böyle şeyler yapıyoruz.
Aa, oraya Ayşe sen bayağı bu olayı maddeye çevirdin. Bayağı, biz şu anda bayağı gıybet satıyoruz. Böyle program mı oluyor? Arkadaşlar anlatamadım diye gelir 100 liralık gıybetler var. 200 liralık var. Bir de 500 liralık premium gıybetlerimiz var. Böyle olur mu ya?
Evet, bunu yapıyoruz bu arada gösterilerimizin en son kısmında.
Evet, kendi özel yani bir şeyler anlatıyoruz da.
Yani insanları zor durumda bulup bırakmayacak.
Tabii
İftira
ki.
Olmayan gerçekleri.
Tabii
ama
ki. Eğlenceli bir şekilde.
Çok eğlenceli. Kesinlikle gösterilerimize hiçbir şey yüzünden gelmiyorsanız bile şunların ifşalanması için gelebilirsiniz.
Özellikle son 15 dakikasını kaçırmayın arkadaşlar.
Şimdi Cem'cim ifşalanmak deyince işte gıybetler falan deyince kavgalar. Survivor'ın son videosunu gördün mü?
Ronaldo mu?
Hayır.
Ne?
Birbirlerini döven iki kadın.
Kim dövüyor ya?
Ben izlemiyorum bu arada Survivor'ı.
Yarışmacılar mı dövüyor?
Evet, yarışmacılar birbirlerine girdiler geçen gün.
Bayağı yumruk yumruğa mı?
Evet, Pınar'la Seda.
Ana, atıldılar mı sonra?
Ben gerisini takip etmedim ama hani
gözüm
çok...
Gözüm adamlardan.
Yani, adamlar da maşallah zaten inşaata bakar gibi izliyorlar kavgayı.
Niye ayırmamışlar acaba? Bilmiyorum, ben de izlemedim.
Bilmiyorum ama işte çok ağır tahrik var dediler hani.
Allah Allah.
Sema'yla Pınar arasında. Sema vuruyor Pınar'a. Diyorlar ki Pınar da çok tahrik etti onu ama burada biz seninle hep kaç yüz programdır kadınların birbirine destek olması, kadın kadının kurdu değil yurdu olsun derken böyle görüntülerde hiç bize yakışmıyor. Bunu da söyleyeyim.
Kavganın kadın erkeği zaten yok da ben. Erkek kadına, kadın erkek hiç fark etmez de şunu anlamlandıramıyorum. Şimdi bir sonuç itibariyle bir yarışma ya bu.
Evet, reality show.
Gerçek bir yarışma yani. Zor şartlar altında ünlülerin, ünsüzlerin neyse yarışmalar yaparak puan kazanmaya çalışıyor. Şimdi burada kavga, ben hakikaten mesela söyleyeyim sana. Biz sende Survivor'a gittik, tamam mı? Baya bizi çağırdı Acun, gittik. Ronaldo dünya, ben defansta Pirlo. Sağ tarafta Gattuso, biz gittik. Acaba gerçekten bizim gibi insanlar bile orada bu insanlar gibi çıldırmış, kavgaya acayip meyilli hallere düşer mi? Çok merak ediyorum kendimi, biliyor musun orada?
Ben düşerim, beni tanırsın.
Sen zaten daha aday uçaktaki başlarsın kavgaya.
Ben birinin açlıktan kolunu kemirmeye başlarım.
Sen Acun'la kavga edersin orada.
Ben, sen bir de beni çok iyi tanıyorsun. Açlık benim hayatta terbiye edilemeyeceğim tek.
Evet, inanılmaz. Ya zaten bu kadar Acun da bu kadar aç bırakıyorsun insanları. İnsanlar tabii kavga ediyorlar. Aradan atma hamburger, kavga biter.
Bu arada başka bir açıdan da bakmak istiyorum bu olaya. Aslında biraz da gerçek hayatın prototipi gibi o yarışma.
Evet, doğru.
Aslında senin ve benim elimden şu andaki lüks zannettiğimiz ve lüks olduğunun farkında olmadığımız şeyleri alsak, mesela istediğimiz zaman yemek yiyebilmek, temiz tuvalet, İşte iyi temiz bir yatak, istediğimiz zaman duşa girmek. Bunları tabii almazsak hepimiz çok gergin oluruz yani. Yani
bravo, çok doğru söylüyorsun. Mesela başkasının evinde olduğun zaman da bunları yapamıyorsun ya. O bile seni geriyor.
Değil mi?
Ya bir karnın acıkıyor, dolabı açmak bile, açamayacağın bile bir ortamdaysan zor oluyor yani senin için.
Hatta
bravo.
Değil mi, bir dediğin gibi bir arkadaşın evine bir günlüğüne yani 8 saatle bile uyuyacaksın. Tuvalet sorun oluyor, işte gece 2'de atıyorum senin karnın acıkıyor normalde.
Aynen.
Kendi evindeyken tost yapabileceğin bir ortam yaratıyorsun. Orada utanıyorsun.
Tabii.
Hani şimdi bir geceliğine kalıyor.
Bir de katır kutur ses çıkarıyorsun, onları rahatsız ediyorsun. Tost makinesi çat çat, bir de ışığı da açmamış. Kaşarlar yerlerde.
Ya o zıkkım tost makinesi de yemin ediyorum çamaşır makinesinden daha fazla ses çıkarıyor.
Tost makinesi inanılmaz bir zulüm zaten. Tost makinesi çoğu zulüm yani. O tam böyle mesela tost makinesi kapattığın zaman arkası da yukarı kalkıyor ya. Biliyor musun o dandik tost makinelerini? Tam böyle iyi sıkayım diyorsun, arkada havaya kalkıyor. Havaya kalkınca ekmeği de sıkmıyor. Neymiş tost makinesi?
Ben tost gibi basit bir şeyin bu kadar çoğu yerde kötü yapılmasına inanamıyorum.
Zaten tostun iyi yapılması da övülmemeli. Mesela şey diyor, abi adam bir tost yapıyor. Ulan ya zaten yapsın yani. Tosta da ekmeğinize kaşarı koyun, kapatıyorsun. Yani adam bir, abi adam bir yumurta kırıyor. Ya yumurta kırmakta ne var?
Evet, sanki kuzu kapama yapmış
he,
yani.
Sanki dersin inanılmaz, imam bayıldı bilmem ne, domiglas soslu bilmem ne et yaptı. Ya yani ne var onda? Zaten bu aralarda bu şey filmleri çok fazla. The Menu, Hunger. Bu yemek menüleri çok fazla evet oldu. Sen. Ben de izledim. The Menu'yu de izledim bu arada. Saçma sapan film.
Kötü mü o da?
Saçmalık.
Acaba sen bunları açken izlediğin için mi moralin bozdu?
Yemeğe bu kadar anlam verilmesi bana çok saçma geliyor.
Bana da.
Bir yemeğin güzelliği önemli değil. Senin ne kadar aç olduğun önemli. Yeteri kadar açsan ekmek arası patates üzerine biraz ketçap var ya, dünyanın en güzel yemeği. Yok işte bilmem ne otunu oradan aldık da o sosu oradan marine ettik de. Ya kardeşim geç. Bir de diyor ki mesela filmde şöyle diyor, The Menu dizisinde, filminde. İşte bunları yemeyin, tadın. Birader, $1,100 para vermişim. Sen ne diyorsun? Bana ekmek arası bir şey gönder Allah aşkına ya. Ve ekmekleriyle ünlü bir restoran güya. Bazı menülerde ekmek yok. Ben ekmekçi diye geldim.
Bir sürü restoranda, pahalı ve lüks restoranlarda ekmek yollamıyor mesela.
Ha.
Mesela Fransız restoranları bilmem neler falan. Ben buna da karşıyım. Çünkü abicim ekmek dediğin şey benim doymam için çok gerek. Benim en azından. Tabii ki hani glutensizi var, kara buğdaylısı var. Osu bu arada çölyak hastası olup ekmeği komple yiyemeyecek durumda olan var ama Cem ve Ayşe için ekmek dünyanın en sorunsuz gıdası olup en doyurucu, en şükür sebebi. Bir ileri götürüyorum senin söylediğin şeyi kanka. İnsan çok aç değilse lüks restoranların yemeğindeki tadımın farkına varabilir.
E tabi.
Onun keyfine. Şimdi aç seni beni 12 saat aç bıraktılar.
Şefi yerim.
Ben oradaki o avokado soslu çorbayı anlamam yani.
Hiç anlamam. Hiç,
kafama dikerim onu ayran gibi yani.
Hiç ezogelim falan. Yani beni önce doyur, tamam bak.
Evet.
Sayın şef önce beni doyur, sonra tattır. Anladın mı? Ben çünkü açken tadamam. Açken ben yerim.
Doğru.
Hayvan gibi açım, getirmiş 3 santimetre et.
Bunu da füzyon mutfağı diye bana ittiriyor orada.
Ha, tadı nasıl? Çiğnemedim ki. Yuttum ben direkt.
Arkadaşlar bu arada çok pahalı ve çok işte zengin menüsü olan restoranların çoğunda kuş kadar getiriyorlar menüleri. Lütfen buradan seslenelim.
Aynen öyle.
Anlatamadım biliyorsunuz, bir sürü şey önce oldu. Siz de bundan eğer muzdaripseniz Ayşe'nin bavulu Cem İşçiler Instagram hesabına yazarak, evet Ayşe Hanım, Cem Bey, en son şu restorana gittik, güzel dediler, aç kaldık. O kadar çok ki çünkü.
Tabii tabii yani.
Yazın bize, konuşalım.
Önden zaten böyle zebellah gibi ekmek getirmeyen restorana ben gitmem.
Ya.
Oluyor hep şeyler oluyor. Dürümcüye gidiyorsun ya, kebapçıya. Hemen böyle balon bir ekmek geliyor, böyle balon gibi şişmiş. Tereyağı geliyor, zeytinyağı gibi bir şey geliyor. Allah'ım o cennet orası. Çünkü o sana diyor ki al abi doy diyor, doy.
Tereyağı ekmek. Çok ağ kalite bir restoran.
Tabii zeytinyağı falan da geliyor ya.
Cem'cim, şimdi geçtiğimiz günlerde bir haberle karşılaştık. Haberle karşılaşmadan önce tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Saatler Süper FM'de Ayşe Balıbey ve Cem işçileri gösteriyor. Sizler de anlatamadımdasınız sevgili dinleyiciler. Instagram adreslerimiz Ayşe'nin Bavulu ve Cem İşçiler. Cem'cim, Giresun'da
evet,
bir haber. Giresun'da 15 yıl önce komşuları yardım etmeyince kendi başına köprü yaptıran Hurşit Dede köprüye demir kapı yaptırıyor. Kapısına kilit vuruyor Ve adam Hurşit dede vefat ettikten sonra çocukları da onun vasiyeti gereği kapıyı kilitle tutuyorlar. Ve sadece yazları köye geldiklerinde köprüyü kullanıyorlar.
Ya çok enteresan değil mi?
Bu gerçekten
şimdi
çok enteresan.
İnsan öldüğünde, tamam mı, dünyaya dair herhangi bir konuya müdahale olamıyor, tamam mı? Ne yaparsın mesela, miras bırakıyorsun ya, benim evim işte oğluma gitsin, arabam kızıma gitsin falan diye miras bırakıyorsun. Ama öldükten sonra hiç geriye dönüp de ne yaptınız benim evi olana verdiniz mi diyemiyorsun. Öyle bir şansın yok.
Öyle dönsek ya.
Dönsek var ya, onu mu soracaksın dönsek? O kadar hayat, geri dönmüşsün hayata.
Ben kesin onu sorarım.
Arsayı ne yaptınız arsayı? Ama nasıl bir hırsa komşulara dair abinin.
Hurşit dede.
Ölürken bile vasiyetini demiş çocuklarına. Çocuklar ne yapın ne edin, o kilidi sakın açmayın. Anladın mı? Nasıl bir hırs ki yani?
Evet ya, doğru.
Bu arada şeyi gerçekten anlamlandıramıyorum. Şimdi gerçekten karşıdan karşıya geçme ihtiyacı olan bir tek o dede mi?
Heh, bir de bu kötü bir şey. Şimdi bak, Hurşit dedemize tamam kızıyoruz ediyoruz ama Allah'tan rahmet dileyelim. Ölmüş gitmiş adamcağız. Ve ölmeden önce şunu bile hırsını yapıp vasiyet bırakmış yani. Ben gidiyorum, köprüm kalıyor, ismim kalıyor ve onların çocukları ve torunları da bunu kullanamayacak. Şimdi ben mezara kadar götürülen bir hırsı da doğru bulmuyorum bu arada.
Evet, mezardan sonrası hatta.
Hatta yani öbür dünyada da bir hani bir mesajın var ya sana, işte bu dünya geçici. Hurşit dede için bu dünya geçici değil, değil mi?
Tabii, Hurşit dede kendi Sırat Köprüsü'nü kendi yapmış. Altan Sırat Köprüsü'nde Hurşit dede yok. O diğerlerini karşıya getirmez.
Ama şu da var. Şöyle insanlar da vardır hayatta. Mesela hatırlar mısın, okullarda ekip çalışması yapardık bazen. Grup ödevi.
Evet, evet.
Sen hayvan gibi çalışırdın değil mi? Gece gündüz.
Öbürü çalışmaz.
Üç kişi çalışmazdı, tek sen çalışırdın hatta.
Evet.
Hurşit dedin ki tamam. Sonra sen giderdin sabah o ödevi arkadaşların adına sunum yapardın dört kişi ve herkes senin sayende 100 alırdı.
Ama sonrasında bana saygı gösteriyorlarsa, beni pohpohluyorlarsa, ulan Cem sayende geçiyorlarsa okeyim. Ama benim görevimmiş gibi.
Ya da çalıştı ya eşek işte.
Ha, salak zaten bu ya, bu hallediyor, alttan Cem var diyorlarsa benim için evet problem.
Ne yaparsın, Hurşit dede olur musun?
Ben köprüyü ki, hatta ben dedim ben ne yaparım biliyor musun? Arkadaşlar köprüden geçiş serbest derim. Bu arada köprünün içine mayın koyarım. Tam böyle geçerken patlatırım herkes aşağı.
Ölmeyecekler tabii suya.
Ya, tabii sadece suya.
O soğuk.
Hatta aşağıda can yeli atarım.
Bak bu kadar da insaflıdır. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben hadi onlar için, çünkü zaman zaman biz de ekip işleri yapıyoruz. Cem Keza Fazlı ile, ben Kaan'la. İşte biz Cem'le ikimiz. Zaman zaman ikimizin de hiç yapmak istemediği işleri öbürü onun yerine üstleniyor.
Evet.
Ve diyoruz ki, ve bunu da severek yürekten yapıyoruz ikimiz de, ama karşı tarafın seni aptal yerine koyduğunu bilsen yapmazsın.
Tabii ki.
Hurşit dedeninki de bence böyle bir motivasyon. Yani baktı ki bütün komşular buna çalış ya, nasıl Hurşit çalışıyor dedi.
Belki de yapamaz dediler, bu köprüyü beceremez dediler. Bence dedenin çok üstüne gitmişler yüksek ihtimalle. Yani bir insan kendi kendine hadi size bir köprü yapayım. Muhtemelen olay nasıl olur biliyor musun?
Blok 3 gibi dede de şey dedi, vallahi ben yaptım.
Şimdi üstüne bir kere.
Kitlemesi peki köprünün kapıyı yapıp köprüyü.
Peki
kitlemesi.
Benim mesela bir nehirden karşıdan karşıya geçmesi için köprü yapıp o köprüden geçişleri ücretli yapmaya hakkım var mı? Legal mi bu? Sen avukatsın, sana sorayım. Ben kendi kendime köprü yaptım, tamam mı?
Bir tane öyle bunu daha önce de anlatamadığımda konuşmuştuk. Bir adam kendisi yaptığı için geçen bu HGS, OGS gibi kanuni boşluktan yararlanarak kendisi yapıyor mesela, parasını da kendi sülalesi alıyor şimdi. Aha.
Gerçekten mi?
Şimdi tabii otoyol geçişi gibi yani.
Ben şimdi birdenbire mesela buradan Avras Tüneli'ne bağlanan bir köprü yapıp kendi kendime geçişler 300 lira diyebiliyor muyum?
İşte o amca diyor, ama onun hukuki detayını öğrenir anlatırım.
Tabii kesin zaten şey dersin, aslında kimse anlamaz ki, yaparsın genelde dersin ki belediye yaptırıyor. Kim diyecek? Belediye başkanı soracak halleri yok ya.
Hatta zaten onlar normalde bu otomatik geçiş sistemlerini artık geçti ya devlet.
Evet. Ondan mı geçti?
Hayır, bunlar bilerek gişede memur çalıştırıyor. Adam çalıştırıyor yani.
Hayır, ya kendi kendine bir şey yaptı.
Evet. Yani nerede bu? Vallahi Ege'de bir yerde.
Boğaz Köprüsü'nün birinci köprünün yanına köprü yapıp
yandan
yarı fiyatına diyebilir miyim kampanyalı?
Diyemezsin. Ama bu, o nasıl bir kanuni boşluk yaptı? Yani bu yasa çıkmadan önce yapıp
Allah
sonra
Allah
bitiriyor falan. Evet, bayağı çok davalık enteresan devletle. Aha. Ama dünya para kazanıyor.
Hala devlet o davayı kazanamadı mı?
Kazanamamış.
Devlet nasıl dava kazanamadı? Çok enteresan geliyor.
Nasıl olur kardeşim ya? Ama şey çok enteresan. Avrasya Tüneli. Ya kardeşim, siz niye bunu Zeytinburnu'ndan başlatıyorsunuz? Sen nereden başlatacaksın? Ben işte Fenerbahçe'den başlatacağım.
Ben tam bizim evin altından başlatacağım. Asansör, hatta işte B2 var otopark. B3 Avrasya Tüneli. Direkt Avrasya Tüneli çıkıyor.
Ay Cem, harika bir fikir buldun yine.
Ya. Direkt hepimizin keşke en alt asansörünün en alt katı Avrasya Tüneli'ne girse. Küçük, aslında bak küçük şeyler oluyor mesela.
Otellerde oluyor ya böyle, bir anda iniyorsun havuza iniyorsun.
Hayır, ben nasıl fikir buldum biliyor musun? Hani böyle şey olur ya mesela, tatilde de vardı. Suyun içinden böyle kayıya biniyorsun. Kayık gözünü götürüyor.
Evet.
Tam böyle tüm Türkiye'nin altından küçük kayıklar olacak, tamam mı? Hepimiz mesela Cevizli Bağ kayığı, işte Topkapı kayığı, Fenerbahçe kayığı. Hepsini böyle kayıkla fıtır fıtır fıtır gideceğiz.
Benim kayığımın adı şey olsun mu?
Ne?
Saltanat kayığı. Bana da şimdi padişahlara yarışır.
Tabii, seninki daha
bu arada büyük. Padişahlarımızın saltanat kayığı varmış yani hatırlıyorsan. İşte bu nehirlerde falan Göksu Nehri'nde orada burada giderlerken ve acayip güzel değil mi? Ne kadar büyük görkemli bir şey yani.
Tabii zaten hep görkem şey.
Lale devrinde kaplumbağaların üstünde mumlarla işte onları gezdirmeler falan. Gerçekten atalarımız da bu hayatı yaşamayı biliyormuş kanka. Tamam. 42 yıl 43 yıl at üstünde de gezmişler ama gezmeye gelince yani bu hayatın tadını çıkarmaya gelince de siz be Osmanlı padişahları.
Tabii canım o kadar gitmiş ülke fethetmiş dönüşte 2 artı 1 evde oturacak hali yok ya. Hanım menemen yapsana yek ya 3 aydır savaşıyoruz.
Ben gitmiştim Topkapı Sarayı'nı hatırlıyorsan anlatamadığımın eski bölümlerinde de konuşmuştuk bunu. Sadece Topkapı Sarayı'nın içinde 700 küsür insan çalışıyor.
Şu an mı o zaman mı?
O zaman yok şu an.
Padişah nerede yani yemek yapıyorlar padişah. O cumhuriyete geçtik ya Allah ne zaman geçtik haberi yok.
ama ben şey yapmıştım ya padişah şerbeti artık ver ablam ben içim bunu.
Ben yıllık izleyeyim 4. Murat'tan iznim ver benim.
Düşsene onları dondurduğunu ve şu anda gözünü açtığını düşsene 2024'te.
Ay yeni şeyler geziyor bir ortamda.
Alın size yeni film fikri işte.
Evet çok güzel.
Bu çocuk da böyle. Ama hakikaten o zaman ona şok olmuşum. 700 kişi geliyor ve gidiyor yani yatılı da değil günlük.
Tabii padişahın şeyine yatılır mı ya? Padişahım çok yoruldum kaysanız yanınıza yatam öyle olur mu?
Peki bizim hadi çok güzel padişahlarımızı da övdük. Cumhuriyeti de övdük. Süper FM biliyorsunuz çok kucaklayıcı bir program olduğu için ve dünyanın en omurgası dikili sadece.
Kimsenin karşısında değiliz arkadaşlar. Bizden izin isteyen hemen yol veririz.
Biz hemen herkesin yazıyor. Hemen yani o an yanında.
Hatta bizden yol isteyenleri yere yatırıp üstümüze basıp geçirdiler. Ayakkabımız altı kirlenmesin diye.
Sen peki şu olayı duydun mu? Yönetim deyince. Danimarka Başbakanı.
Evet.
Mette Frederiksen ismi. Yemek yaparken çiğ tavuk etiyle sebzeleri aynı kesme tahtasında kesmesi ülkede infiale yol açtı. İnfial ama.
Büyük olay zaten yani Allah da, bize böyle dert vermesin Allah. Yani bu kadar iki eti sen aynı yerde kesiyorsun ve bu ülkenin geleceğiyle alakalı. oranın sözcü televizyonu tıkmış. Oranın halk TV'si konuşuyor.
Arkadaşlar nasıl bir gündeminiz var sizin yandan markada?
Çok çok güzel bir gündem lan. Yani evet. Biz ki yani biliyorsun seçim dönemi çok mutfak gördük. ama o mutfakların arkasında ne var önünde ne var hiç ilgilenmedik yani. Biz çünkü hep yani çok enteresan. Gerçekten acaba yansıtıldığı gibi mi bilmiyorum. Yani şimdi belki Danimarka'da da mesela kendi içine gidip görmek lazım. Şimdi medyadaki her haberde o haberi halkın o şekilde gördüğünü ortaya çıkarmayabiliyor. Ama bir başbakan, bir kere başbakan mutfakta ne yapıyor ya?
Tavuk doğuruyor.
Yani şey açıklıyor ya. Karnını açıklarken mi?
Hayır. Yani
şöyle başbakan mı var? Arkadaşlar anayasamızı çok. Barbekü sosu verir misin? Üçüncü maddesine göre.
Başbakanım ince kıyın. İnce
Başbakan dışarıda söyledik ya. Başbakan niye tavuk doğuruyor
ya
ekranda?
Ya biliyorsun şimdi bu Kuzey Avrupa ülkelerinde falan şovu seviyorlar. Bir de medeniyet beşiği olarak gösteriliyor ya böyle şeyler. Hani ya başbakan işte kendi yemeğini kendi yaptı.
Başbakandan halkına günlük yemek tarifleri.
Başbakan bak Zuhal Topal'la yemekte izi sunuyor.
Başbakanın menüsü beğenilmemiş. Ülkeden sürüyor böyle.
Nasıl olur ya? Ayran çorbası varken yanına nasıl ayran koyarsınız bu menüye?
Beğenmen gitsin Norveç'te yesin falan diyor başbakan.
Bu arada tıpkı senin söylediğin gibi ben Norveç'le ilgili bir belgesel izlediğimde orada insanlara mikrofon uzatıyordu YouTuber bir çocuk. Diyorlar ki burada ülkede hayat çok pahalı. Bak Norveç diyorsun sosyal devlet diyorsun ve herkes hakikaten işte mülteci statüsünde gelen insanlara da devlet yardımda bulunuyor.
Evet.
Hep de bunlar övülüyor konuşuluyor ama bir vatandaşa uzattığında mikrofonu diyor ki ülkede çok büyük bir ekonomik kriz var. Yani demek ki dediğin gibi aslında her şey bizim istediğimiz gibi servis de ediliyor olabilir bazen.
Zaten bir de şöyle bir durum söz konusu hep Avrupa ile ilgili hep Kuzey Avrupa ile ilgili falan hep işsizler konusunda bilgi alıyoruz. Abi adam işsizlik maaşı 3200 liraymış. Çalışırsa 3300. Arada 100 lira fark var yani. Çalışmayan daha mı çok para kazanıyor? Hep bizde mesela çok çalışanın, özellikle Avrupa'da çok çalışanın değil de hiç çalışmayanın. Çünkü bizim kafamızda şöyle bir hayal var ya. Abi gideceksin Avrupa'ya. Ha. Alacaksın işsizlik maaşını. Hemen hani hiç işe girmeden işsizlik maaşı mı olur? İyi günler. What is the purpose of your visit? No working. Yani ben hiçbir şey çalışmayacağım. Bana maaş verin.
Unemployed'ım ben kardeşim.
Ona kovulmak için geldim buraya.
Danimarka Başbakanı'na bu kadar infial olacak bir gündeminiz varsa demek ki Danimarka'da hiçbir şey yaşanmıyor. Ve daha sonrasında Başbakan açıklama yapıyor. Arkadaşlar sakin olun. Hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra yıkandı. Yani sen kadın beyin cerrahı da.
Danimarka Başbakanı istifa ediyor. Ben bu yanlışı halkıma yapmamalıydım.
Aa bu arada gördün mü? Geçtiğimiz günlerde bir üniversite hastanemizdeki doktor ameliyata bonesiz, eldivensiz, maskesiz girmiş diye. Hemşireler onu uyarıyor.
Aa.
O da diyor ki size ne? Çok bilmiş hemşireler.
Allah Allah. Ne ya, kadar ayıp.
Şurada Danimarka Başbakanı'nın kesme tahtası için bile hesap veriyor. Sen insan canıyla uğraşıyorsun ve hemşire seni uyardığı için egon sana galip geliyor ve bozuluyorsun. Kibre bak.
Evet, hemşirenin hem, zaten hem hastanın hem de kendi sağlığı için uyarmış bir yandan da.
Herhalde kendi sağlığı için.
Nasıl doğru giriyor ya bonesiz şeysiz?
Ya ne, bayağı da döndü haberlere de çıktı.
Ayağıyla çıkarsa bir dalan bari. O doktor ayağını sokmuş benim için.
Bir şey ne demek yani? Çok bilmiş hemşire ne demek?
Aynen
yani
öyle.
Evet. Bu arada bu program her zaman sağlık personelinin, doktorların ve hekimleri her zaman baş tacı etmiş.
Tabii.
Ve onlara hele Covid döneminde her zaman ayakta alkışlamış bir. Ve sayelerinde de zaten Covid'i bu kadar tabii sakin atlattık ama yanlışa da yanlış değilim yani. Böyle bir uygulama göründe zaten herkes uyarmalı o ameliyathanede. Zaten
ayakta alkışlar çünkü o zaman hastane yatacak yer olmadığı için hastalar da hep ayakta alkışlar.
Herkes ayakta alkışlar. Ay Allah bir daha öyle günler göstermesin.
Ya Allah gelmesin ya artık yeter. Ara ara bilgiye sıkma açıklama yapıyor ya. Yeni virüs geliyor. Ya dur be Bilge, sen Windows'una bak ya. Ben hala güncellemedim Windows haberi, bildirim gönderip duruyorsun. 5 trilyon dolar param var.
Var ya, Bill Gates o kadar zengin ki sıkıntıdan bu dünyayı sürekli kaos salmaya
başlıyor. Vallahi çok sıkılıyor. Sabah bir kalkıyor. Bu ne yapayım? Bakıyor herkes mutlu.
Geliyor.
Ne mutlusunuz siz? Windows'da şeyde orijinal değil bakıyorum. Windows orijinal değil ha. Arkadaşlar bir virüs geliyor öyle, onun şeyi de yok ha.
Bir de kardeşim sen Bill Gates'in, sen bilgisayarla ilgili virüsten haber ver bize.
Aynen, sen antivirüs yüklettir bize. Ha,
sana ne Covid'in yeni bir salgını geliyorsa, sen doktor musun?
Bu arada sana ne? Yani ben Bill Gates olsam virüs gelse söylemem ki. Vallahi haber ol, hiç kimse söylemem.
Kendi antivirüs programı yaparım.
Kendi yaparım kendime antivirüsünü, basarım iğneyi. BioNTech. Otururum aşağı. Ne be, insanları bilgilendireceğim.
Bak Bill Gates akıllı ol. Sürekli insanları gelip orada zengin zengin oturup evlerinde bak geliyor ha, dikkat edin ha diye insanlara bu huzursuzluk verme.
Bill Gates'in rakibi yokken bu kadar bir şov yapmıyordu. Ya, tek başınaydı ya o zamanlar. Ya, işte herkes diyor Windows, mecbur Windows. Şimdi öbür markalar şimdi söylemeyeyim.
Doğru.
Öbürlerde gelince şey oldu.
Bir gerginleşti.
Tabii gerginleşti. Internet Explorer'a giriyorduk. 45 saatte açıyordu bir şeyi. 15 sene önce haberi izliyorduk.
Tabii. Ondan
Chrome
sonra
aklına aldı bunu.
O tekelde kartel durumunda olduğu için artistlik tabii yapıyordu.
Tamam ya.
Kapatın.
Kullanmıyoruz lan Windows.
Bilgisayar kullanmıyoruz. Sevgili anlatamadımcılar, yine Bill Gates'i saydırırken mantık süzgecinden geçmeyen sohbetlerle programın sonuna geliyoruz. Evet, istiyoruz ki hiç kimse anlatamadım dinleyicilerini ve Türkiye'yi germesin hiçbir insanımıza. O yüzden her zaman kavgadan değil kahkahadan yana olan programımız Anlatamadım bugün de bitiyor.
Çok seviyoruz arkadaşlar, çok tatlısınız, çok güzelsiniz. İyi ki aslında şunu söylemek istiyorum. Evet, Süper FM'de programımız tam bitiyor. Belki de şu anda evinize gelmek üzeresiniz. Belki planınız var, belki bir parti var, belki bir doğum günü var. Belki bir sürpriz aldığınızda aynı sürpriz aldığınız kişiye aynı şeyi başkası da almış, mutsuz olacaksınız. Bilmiyoruz ne olacağını ama biz buradayız.
Her zaman buradayız ve 27 Mart'ta Ankara'da, 28 Mart'ta İstanbul'dayız.
Gene reklam yaptık. Burada duygusal bir şey söylüyorum. Gene insanlara bilet aldırtıyor. Neyse hadi görüşürüz.
Hoşçakalın.